Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vasaf.
Merhabalar. Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programı başladı. Ben programcılardan Derya Tolgay. Yaklaşık 30 senedir yaptığı çalışma ve araştırmalarla Marmara Denizi'nin kirliliğini, ölüyor olduğunu bize anlatmaya çalışan sevgili konuğumuz hidrobiyolog Levent Artüz bizimle. Levent Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Zor oldu ama çok iyi oldu. Neredeyse 5-6 aydır sizinle böyle bir buluşmayı planlıyordum. Tekrar çok teşekkürler çünkü vaktiniz az, biliyorum. Çok da kıymetli. Ben hemen şöyle bir sizinle ilgili bütün yazılarınızı okudum öncelikle. Radyoda, bizim Açık Radyo'da da birçok programınız oldu. Ve tabii cesedin çürümesidir diyerek müsilajın su yüzüne çıkmasıyla ve bu gerçekle bizi siz 30 senedir söylemenize rağmen ancak idrak ettik. Ve epey de yüzümüze böyle sert çarptı ve gerçekten kaçamaz olduk. Hatta haberi de hazırlayan Heybeli Adalı arkadaşımız Siren İdeman ve Anıl Olcan da İstanbul Tabip Odası'nın sanırım doktor Ali Özyurt basında sağlık ödülleri diye bir artı bir ekspreste dergide sizinle yaptıkları cesedin çürümesidir bu başlıkla röportajla da ödül aldılar. Geçtiğimiz ayda yayınlanan sözlerini sizin yazdığınız Coşkun Demir'in seslendirdiği bir parça var. Marmara'ya ağıt, değil mi?
Evet.
Peki onu da arada çalalım. Ben normalde konuklarımı kısa bir geçmişiyle anlatıp ve programa sonra da sorulara geçiyorum ama öncelikle ben ailenizden başlamak istedim. Çok kıymetli insanlar var, 3 kuşak bilim insanı ve babanızın da kurucularından olduğu Marem, doğru söylüyorum herhalde değil mi? Buradan başlayalım istiyorum. Hem aileniz hem Marem ve sonra Marmara'da Marmara Denizi'ni özellikle de vurguluyorsunuz, buradan söyleyelim. Marmara değil, Marmara Denizi. Suyla çalışıyorsak böyle diyeceğiz. Marmara Denizi'nin dünü, bugünü, yarını diyerek sözü size bırakayım ben. Ama küçücük bir şey yapayım, dinleyiciler için hatırlatma yapayım. 3 kitabınız da var, değil mi?
Yok, çok var da.
Çok mu var? O zaman
22-23 burayı... Yani ben de sayısını bilmiyorum. Epey sayı da var. Yani popüler evet, kitap denebilecek 3 tane var. Evet.
Tamam, o zaman onları buyurun siz söyleyin ve sözü size bırakayım.
Teşekkürler. Yani Marmara aşığı bir aileden geliyorum. Akademik olarak da Marmara Denizi ile ciddi anlamda uğraşmış olan bir aile. Dedem biyolojinin kurucularından birisi Cemal Artüz. O, hatta Türk Biyoloji Derneği'nin 1 numaralı üyesi. Hı hı. Ve yani biyolog. Babam da hakeza onun peşinden bugün kapatılıp lokanta haline getirilen, yani hani pandemi zamanında Hıfzı Sağ Enstitüsü ne anlama geldiyse kapatılması, bu deniz kirliliği döneminde de Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün kapatılması da aynı anlama geliyor esasında. Kapatıldı, lokanta yapıldı 82'de. Böyle bir seriden geliyoruz. Ben ve kardeşim, ondan da belirtmeden geçemeyeceğim. Çünkü bütün Marem'in altyapısını yapan da o. Babamla birlikte başlayıp yapan da o. Babamın vefatından sonra 92 senesinde İTÜ'de deniz kirliliği ve oşinografi derslerini aldım. Onunla birlikte bu projeyi devraldım. Ve 92 senesinden beri o güne kadar asistanlık yaptığım, yani 1974-75'ten beri bilfiil asistanlık yaptığım Marem projesini lider olarak yürütüyorum. 2005'ten beri de Sevinç Erdal İnönü Vakfı bünyesinde MAREM projesi multidisipliner bir yapıda sürdürülüyor. Farklı disiplinlerden Marmara Denizi ile ilgili biyolojisi, jeolojisi, oşinografisi, sosyolojisi bile evet. içinde var zaman zaman. Marmara Denizi ile ilgili böyle çalışıyoruz ve bununla ilgili de her sene hani kitap ebatlarında bir rapor. Bu seneki de işte bugün matbaada herhalde bir hafta 10 güne çıkacak 402 sayfalık bir rapor şeklinde bu seneki de çıkacak. Durum bu.
Evet. Evet, çok teşekkürler. Evet, hatta sosyoloji deyince biz de sizinle konuştuk. Sonra başka bir program olmuştu hatırlarsanız Solastaji diye. Psikiyatri profesörü bir arkadaşımızla program yaptık. Çünkü Marmara'nın sadece bize fiziksel olarak zararları değil, yani psikolojik olarak ve yaşamsal olarak da çok büyük etkileri var. Bunu da böyle bir program dizisi olarak yaptık. Ben bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki işte 400 sayfalık bilmem kaç maddelik falan böyle devasa bir rapor var. İşte ama devamlı çalıştaylar, paneller yapılıyor, raporlar yazılıyor, ediliyor. Peki sahada ne yapılıyor Levent Bey? Var mı bir şey?
Yani sahada biz yapılan hiçbir şey yok. Yani şöyle bilmiyorum. Sahada yapılan çok şey var. Mesela ne bileyim, Hoşköy Limanı'nın dip temizlik materyali en batı çukura dökülüyor. Tekirdağ bölgesinde deniz sahası belirli kurumlara veriliyor. Marmara Denizi içinde kirletmeye yönelik, yani özellikle fabrikaların deşarj sularıyla ilgili her gün yeni bir haberle karşılaşıyoruz. Daha bugün yollamışlar. İşte bir derenin kıpkırmızı olarak Marmara Denizi'ne tekstil fabrikalarının atıkları zannediyorum. Yani Marmara Denizi'nde Marmara Denizi koruma altında. Korunan da Marmara Denizi'nin kirletilmesi. Marmara Denizi'nin kendisi değil. Ne yazık ki böyle. Yani Marmara Denizi, demin de sormuştunuz. Marmara Denizi 1989 senesinde daha evvel yapılmış olan projelerin bir cin fikirle revize edilmesi ve Marmara Denizi'nde mevcut olan Akdeniz'den gelip Karadeniz yönünden akan daha ağır olan alt su tabakasının, yani bu akıntının taşıyıcı bant olarak kullanılmasının ortaya atılmasıyla ortaya çıktı. Bu bilimsel olarak ortaya atıldı ve bununla ilgili çok ciddi anlamda artık bugün baktığımız zaman rahatlıkla söyleyebiliyorum. Tiyatrolar oynandı. Bununla ilgili bilimsel argümanlar geliştirildi. Aynı tiyatrolar esasında bugün de oynanıyor. Aynı tiyatrolar Marmara zamanında da oynandı. Bunların hepsi ve aynı tiyatrolar daha büyük olarak şimdi işte Kanal İstanbul çerçevesince yeniden tezgaha konuyor. Yani bu hep olan bir şeyi bundan sonra da olacağını göreceğiz. Şimdi gelince bu meclisin yapmış olduğu metne diyelim. Ben buna rapor diyemiyorum. Bir kere birinci bölümünde teşhis yanlış. Yani müsilaj komisyonu, ama müsilaj kirliliğin bir semptomu. Kirlilikle ilgili hiçbir teşhis olmadığı gibi müsilajla ilgili olan teşhisler de yanlış. Yani şöyle söyleyeyim, bugün çoğu kişi de bunu çıkıyor, dile getiriyor. İşte bitkisel plankton patlaması, evet. Yani çoğu kişi diyor ki işte karadaki bitkilerin muadili olan bitkisel planktonlar. Değil. Karadaki bitkilerin muadili olanlar makroalgler, yani yosunlar. Onlar da tam değil. Esasında deniz çayırları karadakinin muadili. Yani karada toprak içinde serbest dolaşan bir tek hücreli bitki ben bilmiyorum. Yani plankton, ben hani muadil diyecek olursak. Sonra Marmara Denizi, Karadeniz'in fazla gelen su bütçesinden dolayı kendi özel yapısından çok ciddi akıntılara sahip. Hem konvergans, divergans, yani hem aşağıdan yukarıya yoğunluk farklılığıyla, hem de yatay yönde kuzey güney, yani Karadeniz, Akdeniz ve Akdeniz Karadeniz yönlü çok kuvvetli akıntılara sahip, müsilajın sebebi olarak denizin durgunluğu tırnak içinde ön altında. Yani garip bir şey. Sonra küresel ısınma deniyor. Yani bir kere birincisi Marmara Denizi bileğendeki su değil. Yani ortam ısındığı zaman suyun tümü ısınacak, ortam soğuduğu zaman suyun tümü soğuyacak değil. Yani küresel ısınma evet etkili bir olgu, bir bilinen ama bu ancak Marmara Denizi'nin üst üste olan iki denizin, üstteki denizin en üst tabakasına etki ediyor. Ama bunun dışında bulanıklık, yani arıtılmadan yapılan deşarjlar dolayısıyla olan bulanıklık, yani güneşin altına koyduğunuz koyun renk kaptaki su gibi Marmara Denizi'ni ısıtıyor ve küresel ısınmadan çok daha fazla. 2,5 derecelik komşu denizlerle fark var. Yani bu da tırnak içinde küresel ısınma, evet, yahut da iklim değişikliği. Ha şunu söylenebilir, yani şu an itibariyle çevre olaylarına bakışımızdaki iklimde çok ciddi bir değişiklik olduğu söylenebilir. Ama iklim değişikliğine bağlamak pek doğru olmasa gerek. Üçüncü unsur azot fosfor fazlalığına bağlanmış. 1800'lerin ortasında bir bilim insanı Alman Justus von Liebig, bir bitkinin büyüyebilmesi için ortamda en az bulunması gereken materyalin yeterli miktarda olması gerekir diyor. Yani toprağa siz istediğiniz kadar gübre atın, siz ancak toprağı yakarsınız fazla attığınız zaman. Yani azot, fosfor, Marmara'da teşvik edici unsurdan çok şu anda kısıtlayıcı unsur olarak görev yapıyor. Yani bir kere teşhis tamamen yanlış metinde. Ve bu teşhisin de ortama sunulması da yanlış. Marmara Denizi'ndeki kirliliğin kökeninin mutlaka irdelenmesi gerekiyordu. Çünkü bunun sorgulanması gerekiyor. Yani tamamen bize ait olan bir denizi, bir deney yaptık 1989'da. Deney sonuçlandı, bugünkü hale geldik, artık tartışacak bir şey yok. Bunun suçlularını da bulup bununla ilgili gereğinin yapılması gerekiyor Marmara Denizi'nde. Yani bunların hiçbirisini kavramayan, bunları içine almayan bir metin zaten bir faydası olacağını zannetmiyor. Ama şu da unutulmamalı ki benim bildiğim kadarıyla bu metne muhalefet partilerinin çok ciddi şerhleri var. Yani bu metni o şerhlerle birlikte değerlendirmek gerekiyor bence. Hı. Sadece bu metin olarak değil.
Peki siz Marmara bu raporda özellikle şeye de hiç değinilmediğini bahsetmiştiniz. Ergene Derin Deniz Deşarj AŞ'nin o konuyu da biraz açmak isterim. Çünkü tam da dediğiniz gibi bu tiyatro dediğiniz olay yani son yıllarda dünyanın birçok yerinde de var ama en büyüğü herhalde bunlardan bir tanesi derin yani Ergene Tekirdağ derin deşarj. Yani buna işte greenwashing deniliyor. İklim için, insanlık için çok iyi bir şey yapıldığına dair bir sunumlar var. Bir kandırmacı olarak da kullanıyor. İşte yeşil badana deniyor. En iyi örneği esasında bu şey Tekirdağ Derin Deniz AŞ. Ve biz sivil inisiyatif olarak siz de biliyorsunuz 15 kişilik böyle bir dava açtık. Avukat Tunç Lokum'un önderliğinde. Evet, bu Marmara Denizi'ne olan etkilerini biraz anlatabilir misiniz? Yani bir de tam kapasite çalışsa bu vay halimize neler olacak? Bu bağlamda ileriye dönük tahminlerinizi de alabilir miyiz?
Şimdi ben en baştaki konuşmanıza döneceğim. Orada idrak ettik diye bir kelimeyle bitirdiniz cümlenizi.
Pardon.
Esasında hiç kimse idrak etmedi. Bakın biz bunu 10 sene evvel neredeyse Barolar Birliği ile ve birçok platformlarda ve o dönemden bu döneme kadar olan tüm kitaplarda, popüler kitaplarda, tüm makalelerde, hatta bunun dışında bilimsel makalelerde biz bunun ne gibi zararlar vereceğini belirttik. Hadi bizi bir kenara bırakın. Bakanlık buna açık, hatta internette de bulabilirsiniz sunumunda, Ergene deşarjı başladıktan sonra Marmara'daki kirlilik yükü 3,5 kat artacaktır diye söylüyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam 2013'te veya öyle bir tarihte, tam tarihini hatırlamıyorum şu anda, bunu zaten söylüyor. Yani Doppler üzerinden internette de bulunabilir. Geziyor bu bakanlığın kendi sunumu. Şimdi bir kere oradaki derin deniz deşarjı değil Karadeniz'de. Yani Karadeniz diyorum. Şeyde yapılan. Karadeniz'de veya Ege'de derin deniz deşarjından bahsedebilirsiniz ama Marmara'da böyle bir şeyden bahsedemez. buradaki prensip Marmara Denizi alt akıntısının taşıyıcı bant olarak kullanılıp arıtılmamış veya yeterli oranda arıtılmamış atıkları Karadeniz'e taşımak isteme. Böyle bir hayal bu. Böyle bir şey de yok. Ama bu hayalle bu koskoca işte neyse firma, özel sektör, özel firma bu şekilde kuruldu. Yani bunun tabii vereceği zararlar çok fazla. Yani burada bir arıtma olmasının zaten imkanı yok. Çünkü siz bu kadar farklı tekstil sanayi, işte segment sanayi, ilaç sanayi, kimya sanayi ve onlarca böyle sanayideki OSB'nin atıklarını bir kovanın içinde karıştırdıktan sonra buna kompleks atık deniyor. Bunu arıtma imkanına kesinlikle sahip değilsiniz. Bunların sektör bazında yerinde arıtılması gerekiyor ve geri kazanılması gerekiyor. Zaten böyle bir şey yok ya. Yani siz tatlı bir suyu eğer arıtıyorsanız, hani velev ki arıtıyorsanız ve tarımda da kullanılıyorsa, bu derenin de iyi bir şekilde, iyi bir kalitede akmasını istiyorsanız, dereye deşarj edersiniz ve bu su geri kazanımda, yani tarımda veya diğer sanayilerde rahatlıkla yeniden kullanılabilir. Yani bunun kimsenin görmeyeceği, ya 50 kilometre yol taşıyorsunuz, 4,5 kilometre denizin içinde taşıyorsunuz, 47,5 metre derine kimsenin görmeyeceği bir yere siz bunun deşarjını yapıyorsunuz. Zaten aynı yöntem Marmara Denizi'ni bugünkü haline getiren yöntem. Siz ondan ders almamışsınız. Aynı uygulamaları yapıp farklı sonuçlar bekliyorsunuz. Adını siz koyun.
Şarkı arası verelim mi? Bir soluklanalım. Siz anons etmek ister misiniz?
Valla nasıl anons edilir şarkı bilmiyorum.
Bu şekilde söyleyin.
Çok usta, çok sevdiğim sanatçı Coşkun Demir'in sosyal sorumluluk ve duyarlılık projesi için yapmış olduğu şarkı tavsiye ederim.
Tamam, şimdi onu dinliyoruz. Çok teşekkürler önce. Aklınıza, kaleminize, gönlünüze sağlık. Marmara'nın biyoçeşitliliği ne durumda? Bunu epey merak ediyoruz. Bu konuya dair gözlemleriniz, çalışmalarınız var Marmara'da ve bunlarla ilgili biraz aydınlatır mısınız bizi? Yani biraz dün, bugün ve yarın Marmara.
Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu her yerde anlatıyorum. Bununla ilgili hani pesimum kuralı diye bununla ilgili bilimsel olarak da bunu yayınladık. Kirliliğin temelde 3 tane safhası var. Birinci safhada alıcı ortama, yani herhangi bir deniz ortamına kirletici unsurları boca ediyorsunuz. Dayanabilen türler kalıyorlar, dayanamayan türler de ölüyorlar veyahut da orayı terk ediyorlar. Şimdi burada biyoçeşitlilik zaten bozuluyor. 1989 senesinde bütün gazetelere yansıyan balıkların boğularak ölmesi olarak adlandırılan olayda, ki orada yalnız balıklar ölmedi, biz onunla ilgilenmiş olsak da oradaki canlılarla biz bu birinci safhayı 1989 senesinin Ekim ayında gördük. Hatta Ankara'da, İstanbul'da, Trabzon'da birçok ilde balık tüketimi yasaklanmak zorunda kaldı. Bu kadar büyük boyutlu bir olaydı. Gelelim kirliliğin ikinci safhasına. Ortamda tür çeşitliliği azaldığı için, rekabet ortamı da değiştiği için mevcut türlerin birey adetlerinde anormal artışlar oluyor. Çünkü rekabet unsurları değişiyor, düşmanları azalıyor. Yani dalgalanmalar,
bütün dengeler bozuluyor.
Dengeler bozulduğu için belirli türler, bunu biz gördük, hatta bir zamanlar lüferde bile gördük bunu. Yani illaki hani kötü bir canlıda olması gerekmiyor ama büyük dalgalanmalar oluyor. Biz bunu Marmara Denizi'ni kıpkırmızı olarak gördük, yemyeşil olarak gördük. Deniz anası istilaları gördük. İşte balığım nerede? Büyük balık, küçük balık tartışmalarıyla gördük. 2007'de yine müsilajla gördük ki o zaman da Marmara'nın hafriyatı Çınarcık Çukuru'na dökülmüştü. Onun sonucu olarak gördük. İşte en son da müsilajı hepimiz gördük. Ama bu bir süreç. Yani bu sürecin içinde bu olguları, müsilaj da dahil bu olguları görüyoruz. Marmara Denizi'nde ciddi anlamda bir deniz olarak aldığımız zaman biyoçeşitlilikten bahsetmenin artık imkanı bile yok. Yani Marmara Denizi'nde şu anda hakim olan kavram kaos. Ya istilacı türler baskın çıkmaya çalışıyor, ya kirliliğe dayanabilen türler büyük dalgalanmalar yapıyor. Onun dalgalanmaları sonucu mesela geçen sene olan müsilaj bir biyolojik kütleydi. Şu anda onu bakteriler parçalıyor. İşte o dönemden beri bunu parçalayan bakteriler balıklarda başka problemlere sebebiyet veriyor. O yüzden balıklar neredeyse yok, ticari yönüme sahip balıklar. Olanların da ya üreme organları, gonatları gerilemiş veyahut da karaciğerlerinde çok ciddi olarak yağ birikimi var ve hastalık var balıklarda. Yani çok ciddi problemler var. Bu müsilajdan sonraki evre. Şimdi bunun sonucunda da bir evre gelecek. Ve bu gittikçe daha kötüye doğru evrilerek gidecek. Yani bu çok uzun bir süreç. Çok yani farklı biyolojik bir süreç. Marmara Denizi'nin bugünkü durumuna zaten biyolojik olarak yaklaşmak gerekiyor. Yani tür çeşitliliğinin azaldığı ortamlarda mevcut türlerin fert adetlerindeki artış olarak bakmamız gerekiyor. Yani Marmara'nın işi ciddi anlamda zor.
Peki, birkaç dakikamız kaldı, programın sonuna geliyoruz. Burada tabii Marmara'da denize girmek, balık yemek filan konusunda insanların dertleri var. Çok diğer canlıların biyoçeşitliliğinin ne olduğunu çok umursamasak da kendimizle ilgili konular, durumlarda böyle ay girebilir miyiz, balık yiyebilir miyiz? Levent Bey ne dersiniz?
Vallahi yani onunla ilgili bir şey söyleyemem. Yani balık bulabilirseniz yiyin. Yani Marmara Denizi orijinli balık kalmadı. Yani hatta bırakın kalmamasını, yani bunların isimleri bile artık bizim günlük konuşmamızdan, literatürümüzden çıktı. Yani bir topan dediğim zaman, bir çamoka dediğim zaman, ya bir istrangulos dediğim zaman bugün anlayacak adam kalmadı ortalıkta. Ya bırakın balığın kendini, adını bile unuttuk biz bu balıkların. Yarışma programlarında bile sorulmuyor artık bu balıkların isimleri. Yani en son Zargana'ya kadar inebiliyorlar takip ettiğim kadarıyla. Yani bir de hep verdiğim örnek, yani bir tane bulsanız bile bir tane kurumuş bir ağacınız var. Ağacınızın üzerinde de tek bir meyve var. Sizin sorduğunuz bana bu ağaca çıkabilir miyiz? Bu meyveyi yiyebilir miyiz? Bundan sonra bu meyve vermeyecek. Yani siz ağacı kuruttunuz. Problem orada. İster üstüne çıkın, yani denize girin. İsterseniz buradan çıkın yiyin. Yani bu işte bulup bulabileceğiniz son nimet bu. Durum bu.
Çok çok güzel anlattınız. Buyurun. Tamam, buyuralım. tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugün kıymetli konuğumuz hidrobiyolog Levent Artus bizimleydi. Marmara Denizi'nin işte dünü, bugünü, yarını hakkında kısacık da olsa konuşabildik. Vaktimiz yetmedi ama yani bir taraftan dediniz ki işte havası, suyu, toprağı, denizi kirlenmiş, değil mi? Bir Marmara bölgesi, Marmara Denizi haliyle ve 20 milyonu açmış bir İstanbul var. Ve müsilajla da kaplı Marmara'nın ortasında Prens Adaları'na dair bir program yapmaya çalıştık. Tekrar çok teşekkürler ve dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Beraber bir hoşça kalın diyelim isterseniz.
Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Adalar hepimize.